Ayrım 29.
Bu kurulda federasyonların 18 delegesine karşılık parlamentodan 12 delege, görevdeki bakanlar ya da 5 eski bakan, partinin başkanı ve genel sekreteri, gerçekte bunlar çoğu zaman parlamento üyesidir, kooptasyonla seçilmiş 5 üye, bunların da parlamento üyesi olmaları mümkündür ve Fransız Birliği Meclisi parti grubundan 2 üye mevcuttur. Her iki organda görevdeki bakanların bulunuşu da bunların militanlar gözündeki açık prestijleri dolayısıyla parlamento üyeleri bakımından ayrı bir güç kaynağıdır. Bu tüzük düzenlemelerini Belçika Hristiyan Sosyal Partisi'nce kabul edilen tamamen karşıt nitelikteki hükümlerle karşılaştırabiliriz. Bu partide bakanlık mevkii ulusal komite üyeliğiyle bağdaşmaz. İtalyan Hristiyan Demokrat Partisi'nde de benzer bir düzen mevcuttur. Parlamento üyelerinin ve bakanların bu üstünlüğü, MRP'de büyük bir enerji kaybına sebep olmakta ve onu bir çeşit Hristiyan Radikal Sosyalist Parti durumuna düşürmektedir. Belki de bu, parti militanlarının ilerici sosyal doktrinleriyle parti seçmenlerinin genel tutuculuğu arasındaki büyük farkın sonucudur. Seçmenleri elde tutabilmek için militanların parti liderliğini ele geçirip onu kesinlikle sola kaydırmasını önleyecek bazı şeyler yapmak gerekmiştir. Şüphesiz seçmenlerin ılımlılığıyla militanların aşırılığı arasındaki bu karşıtlık bütün partilerde görülür. Ancak hiçbir partide bu derece belirgin görünen bir karşıtlık olmadığı gibi, iki topluluk arasındaki oransızlık da hiçbir partide bu kadar büyük değildir. Anılan noktalar bu tipte bir partinin yönetiminde parlamento üyelerinin sahip bulunduğu istisnai etkiyi açıklayabilir. Amerikan siyasal partileri ise başka çeşit bir istisna meydana getirir. Yani parlamento üyelerinin her zaman ön planda bir rol oynamadıkları, zayıf yapılı, ademi merkeziyetçi bir komite partisi. Ancak burada çok önemli bir takım ayrımlar yapmak gereklidir. Bölgesel farklarla zaman bakımından mevcut farkların çok büyük oluşu nedeniyle Amerikan partilerinin örgütlerini incelemek çok güçtür. Partilerin örgütü New York Devleti ile Rocky Mountains'da, kuzey ile güneyde birbirinin aynı değildir. Aynı federe devlet içinde de örgüt, ileri gelen kişilerin değişmesi sonucunda birkaç yıl içinde değişikliğe uğrayabilir. Kongre üyesi, senatör ya da temsilci, fakat özellikle senatör, yöresel parti makinesinin başında olduğu ve patron rolü oynadığı takdirde partinin gerçek lideri odur. Ve buna kongre üstünlüğü demek doğru olur. Buna karşılık makine, kongre üyesi olmayan bir patronun elinde ise, senatör ve temsilciler tamamen ona bağlı durumdadırlar. Yani parti kongre üyelerine hakimdir. İki parti sistemi, hatta tek parti sistemi, Güney devletlerinde Demokrat Parti, bu hakimiyeti kuvvetlendirir. Parti tarafından aday gösterilmek, seçimden daha büyük önem kazanır. Parti orantılı temsilde olduğu gibi milletvekillerini seçtirir ya da seçilmelerine engel olur. İşte ön seçimler sistemi komitelerin adaylar üzerindeki bu iktidarını sınırlandırmak ve adaylara belli ölçüde bir bağımsızlık kazandırmak amacıyla kabul edilmiştir. Ancak bunun her yerde, özellikle büyük şehirlerde ve güneyde gerçekleştiği söylenemez. Seçmenlerin güvenini korumalarına rağmen parti liderlerinin etkisiyle ön seçimlerde reddedilmiş olan birçok eski kongre üyeleri buna örnek gösterilebilir. İngiliz partilerinin 19. yüzyılın ikinci yarısındaki evrimi parlamento üstünlüğü hakkındaki bu birkaç gözlemi tamamlayıcı niteliktedir. İngiltere'de parlamento üstünlüğü genel kurala aykırı olarak çok belirgin bir merkeziyetle düşümdeşir. Bunu açıklayacak bir etken şüphesiz parlamento gruplarının iç yapısıdır. Parlamento üyeleri partiyi yönetmişlerdir ama kendileri de liderleri ve whipler tarafından yönetilmişlerdir. Parlamento üyelerinin disiplini partinin merkeziyetçiliği sonucunu doğurmuştur. Şüphesiz o zamanlar bu disiplin henüz pek sıkı değildi. Fakat gene de aynı dönemdeki diğer parlamento gruplarının pek çoğundan çok daha üstündü. Bununla birlikte 1880'lerde tabandaki örgütlerin ve iç hiyerarşilerin gitgide gelişmesi sonucunda gerek whiplerde gerek torilerde parlamento üyelerinin parti üzerindeki otoritesi saldırıya uğramıştır. Buhran, Birmingham Komitesi'nin Liberal Parti'nin yapısında yarattığı değişimden sonra ilkin bu partide kendini göstermiştir. 1878'de Bradford'da şehri 18 yıldır parlamentoda temsil etmiş bir milletvekili ve eski bir bakan olan W. F. Forster'la yöresel parti komitesi arasında şiddetli bir anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlığın konusu yöresel komite tüzüğünün adayların komite kararlarına uyacaklarına dair komiteye teminat vermelerini öngören 15. maddesiydi. Forster bunu kabul etmedi. Bunun üzerine bütün ülkede milletvekilleriyle komitelerin ilişkileri sorunu üzerinde ateşli bir tartışma başladı. Nihayet parti lehine olmak üzere bir uzlaşmaya varıldı. Eğer Forster bunu izleyen yasama dönemi içinde ölmemiş olsaydı, parti komitesi kendisini seçimlerde tekrar aday gösterecek değildi. Birkaç yıl sonra da Newcastle'da ünlü radikal lider Cowan, komite tarafından yenilgiye uğratıldı. Hatta liberallerin 1880'deki zaferinden sonra parti merkez bürosu yöresel örgütlerden disiplinsiz milletvekillerini yola getirmelerini istedi. Fakat aslında merkez bürosunun kendisi parlamento liderlerinin yönetimindeydi. Nihayet liberal partinin yeniden örgütlendirilmesi milletvekillerinin etkisini azaltmaktan çok merkeziyeti pekiştirdi. Yöresel düzeyde her milletvekilinin kendi seçim bölgesi komitesi üzerindeki otoritesi zayıfladı. Buna karşılık ulusal düzeyde liderlerin partinin tümü üzerindeki otoritesi kuvvetlendi. Liderlerin milletvekili üzerindeki otoritesi daha da çok arttı. Grup disiplini daha sıkılaştı ve sertleşti. Marriott değiştirgesinin oylanması sırasında Marriott disiplinsiz bir liberal milletvekiliydi. Hükümet yenilgiye uğradığı takdirde parlamentoyu feshedeceğini bildirdi ve Marriott'un peşinden gitmeye hazırlanan liberallere parti disiplinine uymazlarsa komitelerinin kendilerini yeniden aday göstermeyeceğini hatırlattı. Sonunda bunların çoğu boyun eğdi ve ancak 5 tanesi Marriott'u izledi. 1882. Home Rule krizinden sonra liberal örgütler tamamen parlamento liderlerinin otoritesi altına girdi. Muhafazakar Parti de Randolph Churchill'in gerçekleştirdiği reformlardan sonra benzer bir kriz geçirdi. 1883'te parti örgüt liderlerinden meydana gelen Birlik Konseyi, Whiplerden ve birkaç parlamento üyesinden kurulu bulunan Merkez Komitesi'nin feshini istedi. Bu komite partinin akçalı işleriyle ve adaylık sorunlarıyla uğraşmakta ve partiye fiilen hakim bulunmaktaydı. Nihayet boşuna geçen görüşmelerden sonra parlamento grubu lideri Lord Salisbury, Birlik Konseyi'ni parti genel merkezindeki yerinden attırdı. Neticede bir uzlaşmaya varıldı. Komiteye parlamento üyelerinin yanı sıra iki de örgüt lideri girecek ve bunlar özellikle genel politikayla, adaylıklarla ve akçalı işlerle uğraşacaklardı. Randolph Churchill'in çekilmesinden sonra parlamento liderleri bir kez daha partinin gerçek liderliğini ellerine geçirdiler. Daha yüzyılın bitiminden önce parlamento üstünlüğü yeniden kuruldu. Fakat aynı dönemde sosyalist partilerin gelişimi bütün ülkelerde bu sorunu yeniden ortaya çıkaracaktı. Parlamento üyeleriyle liderler arasındaki rekabet. İngiliz partilerinin 19. yüzyıl sonundaki tarihçesi, parti yapılarının gelişmesinin doğal olarak parlamento üyeleriyle iç liderler arasındaki bir rekabete yol açacağını göstermektedir. Örgüt ne kadar genişse bu rekabet o kadar şiddetli olur ve parlamento üyelerinin otoritesi iç liderlerin otoritesi lehine olarak o kadar azalır. En sonunda parlamento üyelerinin partinin yönetimi üzerindeki hiçbir yetkisi olmayan yürütücülerden ibaret kaldığı komünist veya faşist partilerle karşılaşırız. Sosyalist partiler orta bir tip teşkil ederler. Birçok Hristiyan Demokrat partiler de aşağı yukarı benzer bir yapıdadırlar. Resmen parlamento üyeleri liderlere karşı bağımlı olmakla beraber, uygulamada oldukça geniş ayrıcalıkları ellerinde tutarlar. İç liderlerle parlamento üyeleri arasında bir denge değilse bile bir gerginlik durumu vardır. Ne partinin parlamento üyeleri üzerindeki hakimiyetinden ne de parlamento üyelerinin parti üzerindeki hakimiyetinden söz etmek doğru olur. Daha doğrusu iç liderlikle parlamento liderliği arasında bir kuvvetler ayrılığı, sürekli bir rekabet mevcuttur. Bu rekabetin nedenleri yeterince açıktır. Burada parti örgütünün niteliği hakim bir rol oynar. Bundan böyle karşımızdaki partiler kuvvetli bir yapıya ve geniş çapta bir yönetim örgütüne sahip, ocak temeli üzerinde örgütlenmiş kütle partileridir. Bu farklı nitelikler bir iç hiyerarşinin koşullarını yaratır. İç hiyerarşide kalabalık bir militan topluluğunun, güçlü bir bürokrasinin ve katı bir tüzüğün yardımıyla partinin gerçek liderliği için parlamento üyeleriyle mücadele edebilir. Gerek sosyal gerek siyasal nedenlerden dolayı militanlarla parlamento üyeleri arasında hemen daima kendini gösteren doğal karşıtlık bunu daha da kolaylaştırır. Bu karşıtlık her zaman açığa vurulmasa, hatta her zaman açıkça hissedilmese bile daima derin ve güçlüdür. Sosyal bakımdan işçi militanlar parlamento üyelerinin burjuvalaştıkları görüşündedirler. Bir işçi milletvekili her zaman için işçi olmaktan çok milletvekilidir. Gün geçtikçe de milletvekilliği artıp işçiliği azalır. Robert Döfler'in bir komedisinde karakterlerden biri olan bir sosyalist milletvekili, Le Petit Larousse için sekreterine biyografik notlar yazdırırken, "Yazın, halktan çıkma," der. Sekreter de kendi kendine ilave eder, "Halka dönmeye de hiç niyeti yok." Bu olay komik fakat hayata uygundur. Büyük militanlar kütlesi milletvekillerinin yaşama standartlarına karşı çok duyarlıdır. Komünist partiler bunu çok iyi bildiklerinden parlamento ödeneklerindeki herhangi bir artışa karşı demagojik bir muhalefette bulunurlar. Fakat parlamento üyesiyle militanları birbirinden ayıran gelir miktarından çok genel yaşayış tarzıdır. Milletvekili, çevresi, ilişkileri ve temasları bakımından tipik bir burjuva hayatı sürer. Parlamentonun genel atmosferi bir burjuva atmosferidir. İşin daha derinine giderek şunu da söylemek mümkündür. Eğer Alen'in insanların ikna yoluyla etkilenmesini burjuvaziye özgü bir faaliyet sayan görüşünü kabul edecek olursak, parlamento çalışmalarının biçimi de gerçekten burjuva karakterindedir. Bundan başka militanlar seçimli temsilcilerin baştan çıkarılabileceğinden çok kuşkulanırlar. 1791 Kurucu Meclis'in üyeleri ve 17. yüzyılda İngilizler, kralın halk temsilcilerini menfaat sağlama yoluyla kendi tarafına çekmek için bakanlık mevkilerini kullanabileceğinden korkmuşlar ve bu yüzden kralın bakanlarını meclis içinden seçmesini yasaklamışlardı. Bugün de parti üyeleri gizli ve korkunç güçler olarak tasavvur ettikleri mali güçlerin parlamento üyelerini satın alabileceğinden korkarlar. Vesayet ve denetim arzuları bundan ileri gelir. Hükümete katılma konusundaki örtülü muhalefetlerinin sebebi de aynıdır. Burada birbirleriyle yakından ilgili olan sosyal ve mali alandan siyasal alana geçiyoruz. Militanlar bakanların hem siyasal bakımdan hem de mali bakımdan bozulmalarından korkarlar. Sosyalist partilerin devrimci oldukları sıralarda bu endişelerden birincisi diğerinden daha açık şekilde itiraf olunuyor ve daha derinlere gidiyordu. Sosyalistlerin bir burjuva hükümetine katılmaları sorunu 1914 savaşından önce ulusal kongrelerin ve enternasyonalin görüşmelerinde hakim bir yer alıyordu. Bu daha genel bir sorun olan reformculuk mu devrimci taktikler mi problemine bağlıydı. 1904'te Amsterdam Kongresi reformculuğu kınarken katılmayı da zımnen kınamış oluyordu. Fakat bu ikinci nokta açık değildi. Fransa'da sosyalistler savaş ve kutsal birlik yılları dışında 1936'ya kadar katılmayı reddetmişlerdir. Bu red militanların duygularını dile getiriyordu. Parlamento üyeleri ise genellikle katılmadan yanaydılar. Bunun nedenleri salt kişisel çıkar ve iktidar hırsı da değildir. Milletvekilleri reformculuğa yönelmiş oldukları içindir ki katılmayı kabul ediyorlardı. Bunlar devlet mekanizmasının tam merkezinde bulunduklarından, işçi sınıfının hayat koşullarını düzeltebilecek kanunların ve bunları hazırlayacak yolların farkındaydılar. Milletvekilliği görevi kendilerini devrimcilikten çok reformculuğa yönetiyordu. Burada burjuvalaşma eğilimiyle mesleki değişim eğilimi bir arada bulunmaktadır. Burjuvalaşma eğilimine eklenen başka bir şey de seçmenin köklü dileklerinin farkında olmalarıdır. Çünkü militanlarla parlamento üyeleri arasındaki çatışma daha derin ve daha ciddi nitelikteki bir çatışmayı, militan seçmen çatışmasını maskeler. Militanlar hiç de devrimci olmayan seçmenlere oranla daha devrimcidirler. Milletvekilleri ise doğal olarak militanlardan çok seçmenleri izlemeye yönelirler. Militanlarla seçmenler arasındaki bu ayrılık, Fransız Sosyalist Partisi'nde 1919-1936 yılları arasında özellikle belirgindi. Bu dönemde seçmenlerin açık ve ılımlı reformculuğuyla militanların sırf sözde kalan devrimciliği arasında tam bir karşıtlık vardı. Sosyalist milletvekillerinin burjuva hükümetlerine katılmalarına izin vermeksizin bu hükümetler lehine oy kullanmalarını sağlayan katılmasız destek taktiği, parlamento üyelerinin seçmenleriyle partileri arasında sıkışıp kalmalarının sonucuydu. Bu taktik öyle görünüyor ki ne partiyi reformculuğa karşı gerçekten koruyabilmiş ne de onun katıksız devrimciliğini devam ettirebilmiştir. Fakat bu alanda başka etkenler de rol oynamıştır. Parti milletvekillerini bağımlı kılma ve parlamento hakimiyetinin yerine parti hakimiyetini geçirme çabasında ne gibi araçlar kullanmıştır? Her şeyden önce yönetim kurullarındaki milletvekillerinin sayısını sınırlandırmıştır. Partilerin ilk devirlerinde bu organlar tamamen parlamento üyelerinden kuruluydu. Sonraları örgüt daha gelişip de bir iç hiyerarşi doğunca parlamento üyeleri militanların delegeleri karşısında çoğunluğu korumak için her türlü tedbiri aldılar. Sosyalist partilerse oranı tersine çevirmeye ve çoğunluğu delegelere vermeye çalıştılar. Fransa'da Sosyalist Parti'nin ilk tüzüğüne göre parlamento üyeleri Ulusal Konsey'de bu konseyin üye sayısının 20'de 1'ini aşmamak üzere grup halinde temsil ediliyorlardı. Hiçbir milletvekili birey olarak Ulusal Konsey'e delege seçilemiyordu. Hiçbir milletvekili sürekli nitelikteki yönetim kuruluna üye olamıyordu. 1913'te parlamento üyelerinin üye tam sayısının 3'te 1'ini aşmamak şartıyla bu kurula girebilmeleri kabul edildi. Bugün artık Ulusal Konsey'de milletvekilleri için bir numerus clausus yoktur. Milletvekilleri federasyon delegeleri olarak konseye girebilirler. Fakat eski yönetim kurulunun yerini alan yürütme komitesindeki oranları gene de 3'te 1 ile sınırlıdır. İtalyan Birleşik Sosyalist Partisi'nde parlamento üyeliği sıfatı parti yönetim kurulu üyeliği ile bağdaşamaz. Sadece parlamento grubunun başkanı bu kurula oy hakkına sahip olmaksızın katılır. Bununla birlikte her iki partide de milletvekillerinin nüfuzu büyüktür. Öyle görünüyor ki parlamento üyelerinin hakim bir rol oynamaları tehlikesi ne kadar büyükse, kendilerine karşı alınan tüzük tedbirleri de o kadar kesin ve sert olmaktadır. Ancak bu tedbirlerin pek etkili olmadığı da göze çarpmaktadır. Diğer partilerde ise tüzük sadece iktidardaki bakanları parti yöneticiliğinden yasaklamakla yetinir. Örneğin Belçika Sosyalist Partisi'nde büro, bakanları ancak danışma amacıyla dinleyebilir. Bakan olan bir büro üyesi, bürodaki oy hakkını kaybeder ve hükümette bulunduğu sürece yerini bir başkasının alması gerekir. Avusturya Sosyalist Partisi'nde de Ulusal Konsey Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri bakımından benzer hükümler mevcuttur. aynı nitelikte hükümlerin bazı Hristiyan Demokrat Partiler'de var olduğuna daha önce işaret etmiştik. Öte yandan sosyalist partiler, parlamento üyelerini ya bireysel ya da kolektif şekilde parti yönetici organlarına bağımlı kılmaya çalışmışlardır. Kural olarak her milletvekili kendi federasyonunun otoritesi altındadır. Uygulamada ise bu bağımlılık çoğu zaman hayalde kalmaktadır. Seçim sistemi bu konuda çok önemli bir rol oynar. Seçimlerin bireysel nitelik taşıdığı ve seçim çevrelerinin parti etiketinden çok kişiye bağlı bulunan fiefler görünümünde olduğu tek isim sisteminde seçimli temsilcilerin kendi bölgelerindeki durumu çok kuvvetlidir ve parti komitelerinin bunlara karşı yapabileceği fazla bir şey yoktur. Parti sandalyeyi kaybetmek istemiyorsa bu kişileri desteklemek zorundadır. Bireysel bağımlılık çok zayıftır. Buna karşılık esas rolü partinin oynadığı ve zafer ya da yenilginin parti komitesinin desteğine bağlı bulunduğu liste ve sisteminde bu bağımlılık çok daha kuvvetlidir. Bloke listeli ve kesin sıralı orantılı temsilde komitelerin gücü en yüksek noktasına ulaşır. Üçüncü ve dördüncü cumhuriyetlerin ilk yıllarının karşılaştırılması bu konuda çok aydınlatıcı olur. Ancak seçim sistemi bunda rol oynayan tek etken olmaktan uzaktır. Zaman zaman bazı sosyalist partiler, daha sonraları komünistlerin yaygınlaştırdıkları bir yönteme başvurmuşlardır. Bu parlamento üyelerinin bütün ödeneklerini partiye devretmek zorunda bırakılması, buna karşılık parti tarafından kendilerine mütevazi sayılabilecek bir ücret bağlanmasıdır. Böylece milletvekilleri partinin ücretli memurları haline gelmekte ve bu da onları bağımlı bir duruma sokmaktadır. 1890'da Fransa'da Alman'ın liderliğinde kurulmuş olan Devrimci Sosyalist İşçi Partisi bu çeşit bir sistemi kabul etmişti. Fakat partili milletvekilleri böyle bir akçalı kontrolden hoşlanmıyorlardı. 1896'da bütün partili milletvekilleri Alman'dan ayrılarak özgürlüklerini ve ödeneklerini koruyabilmek için Komünist İttifakı kurdular. Milletvekilinin partiye bağımlılığının en açık belirtisi oy disiplinidir. Bütün önemli oylamalarda disiplin kuraldır.